Ayrım 2.
Kendisi Las Ventas arenalarının resmi biletçisidir. Geride beyaz bir tahta masanın üzerinde az çok çift emniyetli çelik kafsadan bir saat önce çıkardığı paha biçilmez bir hazine oluşturan birkaç kağıt yığını duruyor. Bu 2600 bileti tek tek saymıştı. Gel gelelim meslek yaşamında ilk kez bu işlem küçültücü bir biçimde gerçekleşmiştir. Hem gişe hem büro görevi yapan minik odayı bugün bir başkasıyla paylaşmaktadır. Toromaşi ile hiç ilgisi olmayan bir işlev yüklenmiştir bu yabancı kişi. Emniyet müdürlüğü bilet satışını denetlesin diye Kale Victoria'ya göndermiştir bu adamı. Bir saatten kısa bir zaman içinde kalabalık yaşlı biletçinin değerli hazinesini tüketiveriyor. Son biletten sonra pancur inince daracık Kale Victoria Avrupa'nın en heyecanlı borsası halini alıyor. En ucuz bilet için önerilen fiyatlar öyle baş döndürücü bir hızla yükseliyor ki bir Amerikalının Hilton'un kapısına ödediği astronomik sayı az zamanda geçiyor. Kapalı tribünde ilk sırada bir bilet 1500 frangı buluyor. Iberia şirketinin bir memuru bir bilete 3 aylık maaşını veriyor. Seat fabrikasının işçilerinden biri 12. sırada bir yer için kol saatini öneriyor. Böylesine fedakarlıklara seve seve katlanılıyor ve tüm bunlar bir günlüğüne aficionados dünyasına katılabilmek için yapılıyor. Bu dünya iki kutba ayrılıyor. Santa Anna Meydanı'ndaki Alemena birahanesinin ağırbaşlı dekorunun içinde afisyonların ileri gelenleri toplanmış. Orada tutuculuğun bu tapınağında köpüklü biraların ve karideslerin önünde ünlü matadorlar, zengin boğa yetiştiricileri, kalbur üstü empresaryolar, gazeteciler ve tanınmış yazarlar, kısacası Toromaşi dünyasının yüceleri ve entelektüel yandaşları toplanmışlar. Buranın kahini, üç kuşak boğa güreşçisinin dostu ve sırdaşı olan 60'lık Roman'dur. Toromaşi de bile bile her türlü devrime düşman, geleneklerin savunucusu ve ayrıcalıklarına hırsla sarılmış bir adam. Kendisi de, çevresi de, egemen oldukları bu dünyada rahatlarını bozabilecek her şeye karşı amansız bir düşmanlık besliyor. Eski İspanya'nın bu temsilcileri, kutsal saydıkları şeylere saygısız olan genç matadora ve getirdiği yeni havaya karşı ateş püskürüyorlar. El Cordobes onlar için Corrida'nın serüvenli tarihi boyunca her kuşakta görülen geçici bir sirk maskarasından başka bir şey değil. Matadorların ışıklı giysilerini giymeye cüret eden bir Beatle. Halkın saflığını iğrenç bir şekilde sömüren bir sapık diyorlar ve çok sürmez diye kehanette bulunuyorlar. Maskaralıklarının ve hiç de hak etmediği ününün kurbanı olacak. El Cordobes'in unutulmanın acı uçurumuna yuvarlanması gün meselesi. Bu acımasız varsayım birahanenin sadık müşterilerinin bugün bu küçük görülen kahramanın koridasına girmek için sağladıkları biletleri bayrak gibi havada sallamalarına engel olmuyor. Alemana birahanesini Alcala sokağı kaldırımlarında toplanmış olan ve afisyonun halk kutbunu oluşturan kalabalıktan bir kilometrelik bir uzaklık ve bir toplumsal uçurum ayırmakta. Orada Tropical adlı kahvehane ile Sevilla metro istasyonunun kapısı arasında bir kadehçik şarabın önünde ya da kaynayan asfaltın üstünde Fiesta Bravo mucizeler yaratıyor. Korku denen virüsün arenalardan kovduğu boğa güreşçileri, bir boynuz darbesiyle meslek yaşamları ta baştan sönen bandriye olarak, yaşlı ve alkolik pikadorlar, matadorsuz kalan kılıç taşıyıcıları, menajersiz kalan matadorlar, düş kırıklıklarını anılarla avutmaya çalışıyor ve ışıklı akşam üstlerini yeniden kendilerini açacak olan mucizeyi bekliyorlar. Acı ve çoğu kez boş bir bekleyiş bu. Döküntüler için tek mucize, hayırsever bir dostun hiç değilse o gün karınlarını doyurabilsinler diye ceplerini ara sıra usulca tıkıştırdığı bir 100 pesetalık. Onlardan daha acıklı durumlarda olanlar da var. Yoksulluğun köylerden sürdüğü ve çılgın bir afisyonun onları bu yerlere attığı hırpani çocuklar. Sırtlarında taşıdıkları ufak giysi çıkınından ötürü Matelias diye anılan bu çocuklar, yırtık bir gömlek ve yamalı bir pantolon giymiş olarak çoğu kez yalın ayak ya da altı delik çarıkla gezerler. Onlar da sefil şapkalar altında arenaların kumunu çiğneme hakkını dinlemeye gelmişlerdir. Sonunda ellerine ya bir otobüs biletiyle bir avuç peseta verilecek ya da bir empresario onları uzak bir köy arenasında hastanesiz, penisilinsiz, doktorsuz, buna karşılık bir papazın son kutsamayı yapmak ve açık gözleri kapamak üzere beklediği bir ölüm meydanında dövüşmek ve ölmek olanağını sunacaktır. Bugün bu yoksullar kaldırımında bambaşka bir kıpırtı var. Fiesta Brava'nın bu yaşı küçük ya da büyük kazazedeleri için Endülüslü yetimin başarısı kendi düşlerinin gerçekleşmesi demek olacak. Onları da daha bir cesaretle ölüm arenalarına atılmaya kışkırtacak, Onları umutsuzluğa yenilmekten kurtaracak. Günün kahramanı da 5 yıl önce bu kaldırımlar üzerinde aynı küçümsemelerle karşılaşmış, aynı umutlarla yaşamış, aynı açlığı duymuştu. Bahtsızlık onun da yoldaşı olmuştu. Bugün üne ulaşmış olmasına karşın onların kardeşi olarak kalmıştı. Uğraşları boğa güreşiyle uzaktan yakından ilgili olmayan daha başka İspanyollar için Endülüslü delikanlının başarıları aynı zamanda İspanya'nın ölümsüz erdemlerini simgeliyordu. Sanayici Pecho Rusa, Dokuma İmparatorluğunu yönettiği yazıhanesinin bulunduğu Madrid Kulesi'nin 14. katındaki masasının camının altına yerleştirdi iki biletini. Rusa, San Isidro Feriası'ndaki boğa güreşlerinin hiçbirini kaçırmamıştı. Yanındaki yere 14 yaşındaki oğlu oturacaktı. Bu çocuğun katılacağı ilk boğa güreşi olacaktı. Baba, bu olayın oğlu için bir doğrulama ve kendisini bekleyen kötürüm yaşamına yiğitçe katlanabilmesi için İspanyol yiğitlik kalıtına ortak olabilme fırsatı yerine geçmesini istiyordu. Çünkü oğlan 18 aydır çocuk felcinden sakattı. El Cordobes'in Madrid'deki gösterişli, kutsal kutlama töreninin yarattığı heyecan başkentte sınırlanmış değildir. Salamanca'nın Mayor Meydanı'nın pembe kum taşından kemerleri altında, Burgos Katedrali'nin çevresindeki daracık sokaklarda, Malaga'daki bahçelerin tropikal bitkileri arasında, Barcelona'nın gürültülü caddelerinde, El Cordobes'i Las Ventas'a yükselten yol boyunca sıralanmış bir düzine irili ufaklı köy ve kentte, kısacası tüm İspanya'da konuşulan tek konu bu. Bununla birlikte olay hiçbir yerde, Guadalquivir kıyılarında uzun ırmağın biraz uzağında ve kahramanın doğum yeri olan Palma del Rio adlı küçük köyde uyandırdığı gizemli heyecanla beklenemezdi. Bir zamanlar batıyı fethetmeye gelen Arap derebeylerinin parlak başkenti ve Seneca'nın Kaptan Cordue'nin vatanı Cordoba'da evlerin avluları ve kahvehaneler fiesta sevdasının gürültüleriyle dolu. Kent 1947'de bir yaz akşamı Miura adlı boğanın boynuzlarıyla can veren sevgili evladı Manolete'nin tabutunu gözyaşlarıyla izlemişti. Cordoba'nın yoksul kenar mahalle evlerinde doğan matadorlar öyle çok ve öyle ünlü ki korida tarihi onların dehasıyla yoğrulmuş denilebilir. İçlerinden özellikle dördü Ligartijo, Guerrita, Bombita ve Manolete kendi kuşaklarına öylesine egemen olmuşlardı ki Endülüs onları aziz düzeyine çıkarmıştır. Dört Cordoba azizi diye anılan bu adlar, Barok Santa Maria Kilisesi'nin Cordobalılara saatin kaç olduğunu haber veren çan kulesinde taşa yazılmıştır. Cordoba kasabalarından birinde doğan ve adını İspanya'nın arenalarında taşıyan cahil köylüye bugün afsiyonların tüm heyecanıyla selamlıyor. Bu ad da günün birinde o çan kulesine yazılacak. Halifelerin kentiyle ilk ilişkisi 10 yıl önce serserilikten yattığı hapishanenin yüksek duvarlar arasında başlayan El Cordobes için yazgının garip bir cilvesi bu. El Cordobes'in doğduğu küçük kasaba hiç görülmemiş bir sevinç ve kıvanç içinde çalkalanıyor. Mutlu bir rastlantıyla Palma del Rio'nun feriası da bu tarihsel günde başlıyor. Bugün 18 bin nüfuslu kasabada kimse işinin başına gitmedi. Kasabanın girişindeki fuar yerinde rengarenk çadırlar kurulmuş. Hırpani kılıklı bir yem yumurcak, eski bir fonografın kakofonisine uyarak durmadan dönen atlı karıncayı kuşatmış. Yanında aksakallı bir kör, titrek sesiyle Arap derebeylerinin ve cariyelerinin öykülerini anlatan bir şarkı söylüyor. Bir göçebe arabasının kapısında ihtiyar bir çingene kadını fal okuyor ve çadırların önünde balonlu giysiler giymiş genç kızlar kastanyetleri takmış, kendilerini bir flamenkonun çılgın ritmine kaptırmış, dans ediyorlar. Palma'da gürültü, kahkaha ve çılgınlık günü. Bu şamatada sessiz kalan tek yer kilisenin loşluğu. Camdan süzülen bir güneş ışınının altında diz çökerek dua eden papaz Don Carlos Sanchez birden hafif bir ayak sesi duyuyor. Dönüp baktığında başına siyah şal sarmış bir silüetin mihrabın sağında duran büyük cam fanusa doğru ilerlediğini görüyor. Fanusun içinde sırma işlemeli beyaz giysiler giydirilmiş, elinde gümüş bir asa tutan, başında safir ve yakutlarla süslü taş taşıyan bir heykelcik var. Bu, Palma del Rio'nun koruyucusu Beytüllam Bakiresi'dir. Rönesans'ın adı bilinmeyen sanatçılarından birinin yapıtı olan bu heykelcik, 15 kuşaktan beri kasaba sakinlerinin koruyucusudur. Palmalılar uğradıkları felaket, küçük ya da büyük olsun ondan yardım dilerler. Hastalara sağlık versin, kadınları doğurgan kılsın, yağmur yağdırsın ya da kurak mevsimi ertelesin, bir çocuğu kurtarsın, bir düşmanı cezalandırsın ya da yeni doğmuş bir çocuğu ölmek üzere olan bir hastayı iyi etsin diye onu sokaklarda dolaştırırlar. Bir akasya ağacının gövdesinden ustalıkla oyulmuş ayaklarının dibinde dua etmeye gelen siyahlı kadının ise özel bir yakarışı var bugün. Angelita Benitez, kardeşini vahşi boğaların boynuzlarından uzaklaştırmak için bir ömür boyu mücadele etmişti. Oysa bugünkü şenlikler kendi yenilgisini ilan ediyor. Kaygıları içinde yapayalnız kalan Angelita, Palma bakiresine kardeşini koruması için yakarmaya gelmiş. Birkaç saat sonra El Cordobes'in bugününün onuruna armağan ettiği televizyonda onun, kendi kuşağının matadorlarına üstünlüğünü kanıtlayacak olan güreşini seyredecek. Angelita Benitez yaşamında ilk kez bir korida izleyecek. Bugünün gelmemesi için kimse bu Endülüslü köylü kadar mücadele etmemiştir. Ne yazık ki kendi acı yakarışlarından daha güçlü bir ses kardeşini başka ufuklara yükseltmiştir. Karşı durulmaz bir sestir bu. Ayrıca İspanya kadar eski ve onun kadar İspanyoldur bu ses. Halk ruhunun en belirgin anlatımı olan bu köklü kurum öyle eski ve öyle yaygındır ki sanattan sanayiye, ticaretten dile dek onun izini taşımayan hiçbir etkinlik yoktur. Olimpiyatlar eski Yunanistan için neyse, korida da İspanya için aynı şeydir. Acımasız oluşu, çoğu kez yapaylık niteliği taşıyan romantizmi ve iğrenç ticari dolapları bir yana, bugün akşam üzeri bekleyen gösteri, bir anlamda İspanyol ulusunun mağrur mirasından geri kalan şeyin simgesel olarak yeniden canlanmasıdır. Ozan'ın ortaya attığı kan, vahşet, ölüm üçlüsü tüm İspanya'yı anlatmaz. Ama yaşamı sürekli olarak ölümle karşı karşıya gelmek şeklinde anlayan bir ulusun temel kişiliğini tanımlar. Daha baştan soyutlanmaya mahkum edilmiş, kanlı savaşlarla tekrar tekrar fethedilmiş, inancı adına halkları katletmiş ve tüm kıtalarda zaferler kazanmış İspanya'nın ruhu, bu oluşum nedeniyle sert, mağrur ve ateşlidir. Hem Cervantes'in, hem de Ignace de Loyola'nın, hem büyük keşiflerin, hem Engizisyon'un anası, zorbalığın ve sevecenliğin, aşkın ve hoşgörüsüzlüğün, sağduyunun ve acımasızlığın hüküm sürdüğü bu toprakların doğasındaki bu aşırı karşıtlıkları, güneşli ve gölgeli, sol sombra arenaları bile paylaşıyor. Bugün, büyük din adamlarından birini yücelten bu dinsel bayram, yalnız burada, Avrupa'nın öteki ülkelerine hem çok yakın hem çok uzak olan bu topraklarda Arapların, Yahudilerin ve Hristiyanların kan ve teriyle sulanmış olan ve onur, cesaret ve ölümün neredeyse bağnaz bir tapınmanın nesnesi olduğu bu İspanya'da olabilirdi ancak. İspanyol erkeğinin yiğitliğini sınaması ve ölüm oyunlarına olan tutkusunu doyurması için doğanın hiçbir gücü, yabanıl sürüleri bir zamanlar yurdunun marismalarında başıboş dolaşan hayvanın yerini alamazdı. Erkekliğin, verimliliğin, yiğitliğin simgesi olan boğa, en eski çağlardan beri insanların tapındığı bir yaratık olmuştur. Akdeniz dolaylarından eski İran'a ve Hindistan'a dek uzanan pek çok ülkede dinsel törenler esinlenmiştir. Korida'dan 11 yıl önce, tarih öncesi devirlerde yaşayan insanlar, mağaralarının duvarlarına bu hayvanın resmini çizerek ona saygı göstermişlerdir. Daha sonraları Hint halkı ona Shiva tapınaklarında tapmaya giderken, koca bedeni Girit saraylarının barölyeflerini süslemeye başladı. Sayısız putperest onu kurban ederek tanrılarına törenle sundu. Karşılığında ondan günahlarının affını ve kendilerini kötülüklerden ve kötülüğün en büyüğü olan ölümden korumasını istedi. Bu kurbanları Romalılar arenalardaki oyunlarla sürdürdüler. Daha sonra Hristiyanlık ondan esinlenerek insanlığın kurtuluşu uğruna Tanrı'nın oğlunu kurban verdi. Kurtuluş ancak kan dökmekle mümkündür ve İspanya bu gerçekliği mistisizminin tüm tutkusuyla savunmuştur. Sağduyudan çok içgüdüsüyle dindar, inancını açıklamada ilkel, öteki dünya işleriyle sürekli olarak kaygılı İspanya, kurtuluş kurbanları için en elverişli topraktır. 30 yüzyıllık kutsal geleneklerinden, yerel adetlerinden ve putperestliğin anılarından sonra sömürgeci Roma'nın sirk oyunlarını sürdüren İspanya, elbet sonunda arenalarının kasvetli aydınlığında kan sungusuna yeni bir şekil verecekti. O ölümdü, ölümden başka bir şey değildi. Lorca, boğanın kurban olmak için yaratılmış olduğunu bu trajik sözlerle özetliyor. Ama boğanın İspanyol arenalarındaki ölümü barbar bir oyunun son sahnesi değil, halkın ona bilinçsizce sunduğu cömert bir bağıştır. Ancak Fiesta Brava'nın anlamını bütün derinliğiyle kavrayabilmek için Korea'danın bir spor ya da bir sanat gösterisi, arenanın bir tiyatro sahnesi, boğanın da sahne takımlarından biri olmadığını anlamak gerekir. Arena, ateş gibi yanan kumunun, hayvanın kanını emmeye hazır beklediği bir tapınaktır. Boğa orada tıpkı eski çağın kurbanları gibi bütün seyirciler için ölür. Onlarla birlikte kendi trajedisini oynar ve ölümüyle onları kendi ölümlerinin sıkıntısından kurtarır. Kısacası boğaların bayramı ölüm bayramıdır ve bu nedenledir ki İspanyol halkının ruhuyla bunca iyi kaynaşmıştır. Ama boğaları halkının en derin erdemlerini ortaya çıkarmadan kurban etmek İspanyol'un doğasına aykırıdır. Cesaretle onların kızı İspanya hayvana tüm vahşi gücüyle kendini koruma ayrıcalığını tanımadan edemezdi. Boğa koşusu ya da eski çağ kurban töreni diye anılan bu garip oyuna tehlike öğesini katmakla geleneksel verileri alt üst eden yeni bir nefes, yeni bir öz ve yücelik kazandırdı. Mitolojideki boğaya ölmeden önce celladını öldürme şansı tanıdı. İspanyol gururuna yaraşan bu soylu davranış yüzyıllar sonunda en tanrısal yetkinliklerin ve en aşağılık düşüşlerin kaynağı olacaktır. Fiesta Brava'nın Panteonu'nda parlayan ilk at öyle yüce ki tarihe geçmiş. 20 yüzyıl öncesine gidelim. Bir atlı, Cadix ve Sevilla'nın kumları üzerine kılıcıyla vahşi boğaları kovalıyor. Lejyonlarının sancağı Avrupa'da, Afrika'da ve Asya'da dalgalanıyor. Adı Julius Caesar. 17 yüzyıl sonrasında yoksul Romalı marangozun tarihsel müdahalesine de Corrida, soylu sınıfın eğlencesi olmaktan öteye gitmemiş. Eski hasır şapkasını sallayarak boğayı eğerinden düşen atlıdan uzaklaştırmakla o tanınmamış kişi kuşaktan kuşağa gelişecek mükemmel bir sanatın yaratıcısı olmuş. Bu adamın başarıları İspanya tarihinin onurlu sayfalarında izler bırakmış. Zira hiçbir halk kahramanlarına İspanyol halkının büyük matadorlarına duyduğu hayranlığı duymamıştır. Yıllar boyunca Toromaşi bir yaz akşamının saydam ışığında doğduğu Ronda kasabasının sarp kayalıklarını aşamadı. Orada başlangıçta başıboş bir dövüş olan ve yavaş yavaş bir dinsel tören haline gelen Corrida'yı marangoz Romero'nun yetiştirdiği adamlar kurallara bağladılar. Rondalı vahşi hayvan dövüşçüleri için bu gösterinin her evresinin son amacı boğayı ölüme hazırlamaktı. Daha sonraları Sevilla'dan bir devrim rüzgarı esti. Sevilla okulu her evrenin kendi başına bir sonuca ulaşması gerektiğini savunuyordu. Bugünkü düşüşe yol açan bu okulda büyük matadorlar verdi. Onlar sayesinde Corrida ilkel anlamından uzaklaştı, bir incelik ve yumuşaklık kazandı. Kimse Sevilla'nın harika çocuğu Yüzelito'nun düzeyine yükselememiştir. Babası, ağabeyi, amcası matador olan Yüzelito, 2 yaşında bir fotoğrafı onun o yaşta eline kılıç aldığını kanıtlamaktadır. Boğanın boynuzlarıyla ilk olarak 9 yaşında karşılaştı ve 3 yıl sonra da babası, ağabeyi ve amcası gibi o da Toromaşi dünyasına katıldı. 16. yaş gününü 6 boğayı kanlar içinde yere sererek kutladı. 20 yaşına geldiğinde tüm İspanyol'u Fiesta Brava tarihinin en olağanüstü dahisi diye selamlıyordu. Ölçülü ve ince bir zarafetin bütün hareketlerine hiç görülmemiş ölçüde klasik bir güzellik verdiği Yüzelito, 1. Dünya Savaşı'nın toplarını savurduğu ilk bombalarla son bulacak bir dünyanın çekiciliğini ve biçemini simgelemekteydi. Tekniği öylesine içgüdüsel, sanatına egemenliği öylesine görkemliydi ki tüm İspanya hiçbir boğanın Yüzelito'yu devremeyeceğine bahse girerdi. İspanya yanılmıştı. 16 Mayıs 1920'de Toledo yakınlarında Talavera de la Reina'da Bayador adlı bir boğa, ölümsüz diye bilinen kahramanını ve onunla birlikte hiçbir zaman tamamlanmayan bir çağın simgesini öldürüverdi. Göçen kahramanın yerini Sevilla'nın Çingene mahallesinden bir sokak satıcısının oğlu olan çirkin bir cüce aldı. Ufacık boyu ve inanılamayacak kadar sıska bedeni yüzünden Corrida kurallarına değişiklik yapmak zorundaydı. Giysileri, boynuzlarının sivri uçlarıyla delik deşik olacak şekilde boğaya yaklaşarak dövüştüğünü gören halk, onu sona felakete varacak korkusuyla vaktinden önce alkışlamaktaydı. Adı Juan Belmonte'ydi. Onu arenalara iten şey aile gelenekleri değildi. Zapt edilemez bir iradeyle şahlanarak yoksulluktan kurtulmuş, Toromaşi'de devrim yaratmıştı. Yüzelito'nun klasik güzelliği ve inceliği bir çağın sonunu yansıtıyordu. Triyanalı bu yoksul delikanlının umutsuz sebatkarlığı ise adalete, özgürlüğe susamış ve toplumsal haklarını alma istemiyle ve anarşist hayallerle şahlanmış bir İspanya'nın, tarihinin en korkunç sınavına, iç savaşa doğru sürüklenen yeni bir İspanya'nın doğuşuna rastlar. İç savaşı izleyen yıllarda servete ve üne ulaşan Juan Belmonte'nin Sevilla'daki malikanesine çekilmesinden çok sonra matador orada 65 yaşında intihar edecektir. Arenalarda tapımdan yana hayli bereketli olan bu 20. yüzyılın bir üçüncü kahramanının belirdiği görüldü. Monolete'nin siyah, hüzünlü gözleri vardı. Kemikli yüzü sonsuza dek sürecek bir hüzün maskesi içinde dolmuştu sanki. Hareketlerinde ölçülü ve derin bir güzellik vardı. Hüzünlü şövalye diye anılan Manolete'nin sanatı 7 yıl sürdü. Bu yıllar İspanya'nın açlık, yalnızlık ve umutsuzluklarla dolu acılı bir dönem yaşadığı günlere rastlamaktaydı. Boğa güreşleri halkın çektiği acıların yankılarını bulduğu kasvetli antik trajedilerden farksızdı. Ve boğanın biri 1947'de Manolo Ete'yi öldürdüğünde güçsüz ve bunalımlı durumuna yüzü hüzünlü kahramanla duyduğu trajik sevgiyi de katan İspanya'nın bir kısmı da onunla birlikte öldüğünü hissetti. Göğünde birkaç yıldız parladıysa da Fiesta Brava Manolo Ete'den sonra 3 yıl süren bir geceye gömüldü. Şimdi ise Endülüs yetimin izinde birden uyanıyor ve Mayıs akşamında yapılacak korida tüm tutkuların zincirlerini kırıyordu. Yeni kahramanı El Cordobes, Manolo Ete'nin ölümünü ağlayan İspanya ile arasında büyük bir uçurum bulunan yeni İspanya'nın simgesiydi. Her yaz Augustinilerinin, Volkswagenlerinin, Renault'larının direksiyonuna geçip bu ülkeyi kuşatan İspanya'nın soyutlandığı söylencesini böylece yıkan ve ulusal tarihinde görülmemiş bir devrimin tohumlarını saçan 14 milyon turistin İspanya'sıydı bu. Televizyonun, Amerikan yardımının akıttığı dolarların, ekonomik değişimlerin, sanayileşmenin, kitle halinde göçlerin, Kastilya'nın kıraç topraklarında yükselen gökdelenlerin, Jimenez'in romanlarına konu olan eşek koşulu arabaların ezgili gıcırtılarının, yerlerini motorların homurtusuna terk ettiği İspanya. Daha düne dek ıssız olan kıyıları boyunca deniz sporları merkezlerinin mantar gibi bittiği, Broadway, Soho, Pigalle gibi kutsal şeylere karşı saygısız adlar taşıyan barların türediği İspanya. Ama bu Mayıs akşamı her şeyden önce yaşamaya susamış gençliğin İspanyasıdır. Geçmişteki dramlara sırtını çeviren, bugünden yakınan yeni kuşak, tutkularla yıpranmış bir toplumsal yapının temellerini sarsıyor. Böylesine bir değişimi gerçekleştirmesi için 10 yıldan az bir zaman yetti. Genç İspanyol artık blue jean ve bardonun bikisini giyiyor. Beatles gibi saç uzatıyor, ciklet çiğniyor, scooter'a biniyor, jerk dansı yapıyor, Sartre okuyor ve büyüklerinin cinsel tabularını reddediyor. Daha özgeze batmakla birlikte bu değişim düşünsel alanda da aynı derecede köklü. El Cordobes'in korida sanatının 200 yıllık yasalarına meydan okuduğunu gösteren gülümsemesinin aynısını yayan gençler, bilgisizlik siyasetine baş kaldırmakta, derneklerinde ve üniversitelerinde İspanya'nın birçok bölgesinde için için kızışan toplumsal ve siyasal eylemleri kışkırtmaktadırlar. Bir yıl önce olağanüstü bir olay olmuştu. Yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla bir gösteri yapan Asturias maden işçileri Franco İspanyası'nda yasak olan bir silahı kullandılar. Grev ilan ettiler ve genç papazlar polisin cobuna da, psikoposun aforozuna da aldırmayıp onları desteklediler. Katalonya ve Kastilya'da benzeri olaylara sahne oldu. Öte yanda Endülüs'te ekmekle yetinemeyeceklerini ve ülkelerini yağan nimetlerden pay istediklerini söyleyerek gösteriler yapan köylüleri polisler dipdik darbeleriyle durdurdular. 25 yüzyıllık esaretten ve 25 yıllık diktatörlükten sonra İspanyol halkı içinde yaşadığı uyuşukluktan uyanıyor ve uyanmayla insanın mutluluğa ve daha iyi yaşam koşullarına oldum olası duyduğu özlemi dile getiriyordu. Bununla beraber bugünün kahramanı elde ettiği görülmedik ün ve bu uyanış ne kadar yavaş olduğuna bir kanıttır. El Cordobes'in izlediği çetin yol, amansız bir toplumsal yapının kıskacında kıvranan İspanya'da yoksul tabakanın servete ve özgürlüğe kavuşabilmesi için tek açık kapıdır.